Merhaba değerli, çok yedim az hareket ettim diyenler ve ne yapsam olmuyor diye düşünenler. Trenden Bildiriyorum podcast'inde 76. bölüme geldik. Tren Eskişehir'de şu anda durmuş hareketsiz bir vaziyette. Birazdan tekrardan harekete geçecektir. Bu bölümde, bir önceki bölümde de bahsettiğim gibi daha ilkel, çok temel bir konuyu ele alacağız. Açıkçası bu konuyu ele alırken de bir yandan da modern çağın en büyük sağlık sorunlarından birine, obeziteye ve bu konudaki yaygın yanlış anlamalara odaklanacağız. Hani hep deriz ya, daha az ye, ya da birileri bize söyler, daha çok hareket et. Kilo verirsin böylece, daha az yersen, daha çok hareket edersen tamam ya, gerisi kolay yani. Peki ya bu kadar basit değilse durum? Doktor Jennifer Brown bir yazı kaleme almış. Why eat less, move more doesn't work for everyone. Yani neden daha az ye, daha çok hareket et herkes için yaramaz, çalışmaz başlıklı yazısı. Bu yaygın tavsiyenin neden herkese uymadığını bilimsel bir bakış açısıyla ele almış. Yazarın linki açıklamalarda bulunuyor. Detaylıca inceleyebilirsiniz ve araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Brown ne der demiş, nereye dayandırmış diye. Ama siz bunu yapmasanız bile ben zaten sizin için bunları biraz derledim ve obezitenin günümüze gelene kadar ki süreçlerini, geçiş ve değişim süreçlerini ele aldığımız bir bölüm hazırladım. Şimdi gelin bu bölüme doğru bir yola çıkalım. Doktor Jennifer Brown, obezite ile mücadele eden bir tıp doktoru olarak daha az ye, daha çok hareket et gibi basit tavsiyelerin neden çoğu insan için pek de işe yaramadığını açıklıyor. Yazar, obezitenin sadece irade gücüyle ilgili bir sorun olmadığını, genetik mirasımızın ve tarihten gelen o değişim süreçlerimizin modern çevrenin karmaşık bir etkileşimi olduğunu savunuyor. Brown, eski çağlardan kalan hayatta kalma genlerimizin günümüzün bol ve hareketsiz dünyasında obezite genlerine nasıl dönüştüğünü bilimsel verilerle anlatmış. Bazılarımız o kadar şanslı ki yani ne yeseler kilo almıyorlar, ne yapsalar olmuyor. Hatta kilo almak için ekstra çaba sarf eden insanlar var. Sinir bozucu. Ama bazılarımız da ne kadar dikkat etse de o kiloları veremiyor. Ya yani su içse yarıyor, öyle bir durum var. Bu durum çoğumuzda bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk da oluşturabilir tabii. Doktor Brown da yazısında bu hayal kırıklığının sadece kişisel bir başarısızlık olmadığını, köklerinin çok daha derinlere indiğini gösteriyor. Bu benim problemin görünen yüzüne değil, asıl kökenine odaklanın. Problemin etkilerini değil, kökünü çözün ki etkiler de zaten ortadan kalksın felsefenle de çok örtüşüyor. Şimdi bu felsefe ve bunların hepsinin ışığında su içsek de yarıyor durumunu da göz önünde bulundurarak gelin obezitenin ardındaki bu derin hikayeyi birlikte bir kurcalayalım, bir keşfedelim. Yazar atalarımızın zorlu yaşamı diye başlamış. Doktor Brown, obezite salgınının köklerini bir şekilde anlamak için atalarımızın zorlu yaşam koşullarına bakmamızın gerektiğini belirtiyor. Yazar, ilk insanların avcı toplayıcı olarak yaşadığını ve yiyeceğin kıt, enerji harcamanın ise çok yüksek olduğunu anlatıyor. Yaklaşık 10 bin yıl önce tarım devrimiyle birlikte diyetlerin daha bitkisel hale geldiğini, ancak kıtlık ve açlığın çevresel faktörler, işte fırtına, kuraklık ve benzeri nedeniyle yaygınlaştığını belirtiyor. Bu zorlu koşullarda genetik olarak yiyeceklerden son damla enerjiyi çekebilen ve bunu yağ olarak da depolayabilenlerin hayatta kalma olasılığının ise en yüksek olduğunu vurguluyor. Yani bizler hayatta kalmış olanların yansımasıyız yağlarımızla, bıngıl bıngıl. Neyse, atalarımız diyorduk. Atalarımız sanırım bir aslan gibi güçlü, bir ceylan gibi hızlı olmak zorundaydılar. Sonuçta bunu biliyoruz, evet. Onları yoksa bir şekilde yakalayamaz ya da bir şekilde aç kalırlardı. Her kalorinin hayati önemi vardı sonuçta o dönemde. Çok büyük bir özenle hareket etmeleri gerekiyordu bir noktada aslında, plan programla. Belki bizden daha planlılardı ya da belki daha büyük stratejilerle hareket ediyorlardı, onu da bilmiyorum. Ama benim pazarlama stratejisi derslerinde de böyle hep ele aldığım bir şey var. Bir markanın hedef kitlesini anlamak için o kitlenin geçmişini, alışkanlıklarını, korkularını, yaklaşımını, keyif aldığı şeyleri, tüketimlerini falan, bunların hepsini anlamak gerekir. Sonuçta insan vücudu da böyle. Obezite sorununu anlamak için beynimizin ve bedenimizin atalarımızdan miras kalan o kıtlık açlık korkusunu ve her kaloriyi depolama eğilimini anlamamız gerekiyor. Ve bu bağlamda da biraz o taraflarda gezmemiz gerekiyor ki yazı da böyle yapmış. O bölgelerde, o dönemlerde biraz gezmiş. Çıktılar elde ederekten gelmiş. Yazı bunun ardından şöyle devam ediyor. Genlerimiz ve modern çevre arasındaki uyumsuzluk. Yazar geçmişten bugüne aslında atalarımızın çevresel baskılara yanıt olarak zamanla yapısının yani vücutlarının alışkanlıklarıyla beraber ya da yaşamlarıyla beraber belki de aslında vücudun işleyişinin değişmesini gündeme getirdiğini söylüyor. Küçük değişimlerin bile adaptasyonunun yüzlerce yıl hatta daha büyük değişimlerin ise binlerce yıl sürebileceğini de vurguluyor. Yazar atalarımızın kıtlık ve yoğun fiziksel aktiviteyle dolu dünyasına karşın günümüz dünyasının bol yiyecek ve hareketsiz bir yaşam tarzı sunduğunu belirtiyor. Dr. Susan Sawyer'ın çevremizdeki her şey bu çabalara karşı çalışıyor sözünü aktarmış. Bu uyumsuzluk eski hayatta kalma genlerimizin bugünün obezite genlerine dönüşmesinin de ana nedenidir diye belirtiyor. Bana biraz bahanelerle de ilişkilendirdiği, bahaneler ortaya koyduğunu hissettiriyor. Ama yani bir bilim insanı kendisi, bir doktor, tıp doktoru herhalde doğru söylüyordur deyip güvenmek zorunda kalıyoruz biraz da. İşimize de geliyor diyebilirim ama bir tık da böyle şeyi hissettiriyor bana. Lan bir dakika, aslında yani çok mu böyle uydurmuş bir şeyleri birbirine falan dedirtiyor. Ama şaka bir yana biraz şöyle baktığım zaman aslında bunların altının dolu olduğunu yazıda rahatlıkla görebiliyoruz. İşte burada doğa ve modern yaşam arasındaki o büyük çatışma ortaya çıkıyor diyebiliriz bu yazının bu bölümünde. Genlerimiz hala atalarımızın kıtlık dönemine göre programlanmış durumda olabilir. Ama biz bir tıkla kapımıza yemek sipariş edebildiğimiz, ofiste ya da evde tüm gün oturduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Bu uyumsuzluk bizi sadece kilo almaya değil, aynı zamanda kronik hastalıkları da yatkın hale getiriyor. Bu sadece bir irade gücü meselesi değil ya da sadece bir obezite konusu da değil. Çok daha karmaşık ve sistemik bir sorun, yani yapısal olarak gerçekten sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Bunu da çok önemsemiyoruz aslında bu anlamda. Yani süt içtiğimizde bile problem yaşayabiliyoruz. Çünkü vücudumuz, genlerimiz, yapımız o sütün bize ait olmadığını biliyor. Buna alışmış durumda değil. Yani o bizim dünyamıza uygun olmayan bir içecek. Doğal olarak buna göre davranıyor. Buna göre bir yol izlemeye başlıyor. Yani sütte bile rahatsızlık verici unsurlar ortaya çıkabiliyorken düzenli yediğimiz, tükettiğimiz gıdaların birçoğunda ve bu işte aktivite yapmama, sabit oturma, sabit kalma, kalori yakmadığımızdan dolayı ister istemez depolamaya doğru bir yatkınlık. Bunların hepsi sonucunda obezite zaten öyle abicim gel, gel buraya. Hop şurası çok güzel falan deyip böyle hayatımızın çok güzelce bir göbeğinde bir yere oturuyor. Biz de onu böyle çok güzel çağırıyoruz. Yazı bireysel ve toplumsal sorumluluklar diye devam ediyor. Yazar obezite tedavisinde bireysel çabaların yanı sıra toplumsal değişimlerin de kritik olduğunu vurgulamış. Bireyler için kişiselleştirilmiş bir tedavi planı, işte beslenme uzmanı olabilir bu, davranışsal danışmanlık olabilir, egzersiz olabilir. Bunları önerirken toplumsal düzeyde ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerini aktarmış. Bu öneriler arasında sağlıklı ve uygun fiyatlı yiyeceklere erişimi kolaylaştıran politikalar, gıda endüstrisinin işlenmiş gıdalardaki şeker, yağ ve tuz içeriğini azaltmaya yönelik zorunluluklar, gıda sektörüne yönelik bu zorunlulukların getirilmesi, sağlıksız gıdaların pazarlanmasını kısıtlama ve okullarda fiziksel aktivite programlarını desteklemek gibi maddelerde bulunuyor. Yani bizim çok dışımızda kalan konular da var, bizim çok içinde olduğumuz ya da gündemimizde olabilecek şeyler de var. Bu yazının en önemli çıkarımı aslında bu kısım. Yani obezite sadece bireysel bir problem olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir problem olarak bakmamız gerektiği. Sadece sonuçta bu konu herhangi bir şey için de böyle. Yani bir marka için de böyle. Baktığımızda bir sorunu çözmeye çalışıyorsak, bir marka ile ilgili sorunu çözmeye çalışıyorsak, sadece markada bir şeyleri değiştirmek ya da markaya yönelik bir şeyler yapmak değil, aynı zamanda pazara, kültüre ve toplumsal dinamiklere de odaklanmamız gerekiyor. Obezitede de sadece bir diyet meselesi değil burası. Toplumsal politikalarla, gıda endüstrisiyle ve eğitim sistemimizle ilgili sistematik bir sorun var. Ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. Buna dair bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu ne istemediğimi bulabilirim diye konuştuğumuz şeylerin temeli yani yine. Yine oraya hep bir şekilde dokunduruyorum her seferinde ama yine yeri geldi diyebilirim. Sonuçta problemi doğru tanımlarsak doğru çözüm bulabiliriz. Ve baktığımızda aslında neyi sıkıntı olarak görüyorsak bunları gündemimizden bertaraf edebilirsek, sıkıntı olarak gördüğümüz şeyleri, yani aslında istemediğimiz şeyleri, istemeyeceğimiz şeyleri hayatımızdan çıkarmanın yollarını bulabilirsek, ne yapmamız gerektiği, nasıl yaşamamız gerektiği kısmı çok da önemli değil. Yani bunu bir şekilde sağlarız zaten. Sonuç itibariyle yapmamız gereken şey aslında bizim hayatımızın çok da şu anki tüketim alışkanlıklarımıza, yaşam tarzımıza, hareket alışkanlıklarımıza bunların uyumlu olmadığının farkında olmak. Önemli olan nokta öncelikle bu. Yani atalarımız at üstünde falan diye konuşuyoruz ya. İşte evet, aslında bir yandan da şakası bir yana tabii atalarımız at üstünde yaşıyormuş. At üstünde yaşamış olması kısmı sadece beslenme olarak değil, hareket, aktivite, enerji yakma, bir şekilde bunların türevi bir sürü gündemi aslında düşünmemiz gerektiğini önümüze çıkartıyor. Doğal olarak bunların üzerinden de yola çıkarsak şuraya varmamız lazım. Biz evimizde otururken ya da işte belirli ufak tefek hareketleri, spora gidiyorum ben, işte bilmem kaç basıyorum, o adamım falan. Bunları yaparken tabii ki de obeziteyle kucak kucağa böyle sarmaş dolaş geziyoruz. Tabii ki çok normal yani. Çünkü beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmediğimizde, hareket alışkanlıklarımızı, yaşam tarzımızı değiştirmediğimiz sürece tabii ki bunlar olacak. Yani bel fıtığı ve boyun fıtığı sahibi birisiyim. Boyunda düzleşme ve benzeri bir sürü şey var. Yani sırtım komple iptal durumda. Zannetmiyorum ki ben, tabii ki mutlaka istisnalar vardır da zannetmiyorum yani ilkel insanlık ya da ilk işte insanlık döneminde, insanların ilk ortaya çıktığı dönemde bel fıtığı diye bir şeyden bahsedildiğini, ki muhtemelen fiziksel olarak inanılmaz, bana göre kat kat daha fazla aktivitelerde bulundukları, bir şeyleri kaldır kopar daha fazla yaptıkları düşünülürse benden daha fazla aslında potansiyel bu hastalığa ya da sıkıntıya yatkınlıklarının olması lazım. Ama öyle değil. Niye? Çünkü aslında bu hareketlerin düzenli yapıldığı, bu yaşam tarzının düzenli bir şekilde devam ettirildiği bir süreçte benim gibi akşama kadar bilgisayar başında oturup da böyle sürekli bir şeylerle uğraştıkları bir durumda olmadıklarında tabii ki bu sıkıntıların bertaraf olması, bu sıkıntıların fıtıktır bilmem nedir bunların uzak olması çok normal yani. Obezite de böyle. Tamam, ben yemek yemeyi çok seven bir insanım. Yemek yemekten çok keyif alan da bir insanım. Ama şuna da dikkat etmeye çalışıyorum aslında. Niteliksiz gıda tüketmemeye çalışıyorum. Bu çok böyle mali olarak da şey de değil yani, çok zenginin işi bilmem ne falan gibi de öyle bir şey değil yani. Aralarda ıvır zıvır atıştırmalıklarla midemde bir sürü paketlenmiş, ne olduğu belli olmayan gıdalarla günümü geçirmemeye çalışıyorum. Evet, tamam, yemek dediğim gibi yiyorum, bol da yiyorum yani, bu da kaçınılmaz bir durum benim için ama buna da dikkat ederken bir yandan dışarıda araç kullanmıyorum. İşte toplu taşımaydı veya bir yerlere sürekli yürüyerek gitme, yürüyerek zaman bir şekilde geçirme, günün içerisinde bolca aktivitede bulunma kısmı var. Bunların dışında mümkün mertebe sabit bir şekilde saatlerce bir yerde oturmamaya çalışıyorum falan. Bunların hepsi sadece obezite olarak değil, aslında bizim standart yaşam döngümüzün sıra dışı bir halde şu günümüzdeki alışkanlıklara dönüştürülmüş olmasına karşı bir, en azından adım, ufak ufak da olsa adımlar. Dediğim gibi tırnak içerisinde çöple beslenmediğiniz sürece ve biraz da açıkçası hareket etmeye çalıştığınız sürece bazı şeyler biraz daha kolay oluyor. Ben bunu çok mükemmel başardım demiyorum. Sadece benim ulaşmaya çalıştığım ideal senaryoyu anlatmaya çalışıyorum. Neyse, konu ben değilim ama konu hepimiziz. Hepimizin de benzer şekilde durumları var. O yüzden mümkün mertebe hareket etmeyi eksik etmeden, beslendiğimiz gıdaların yapısına da dikkat etmeye çalışarak, mümkün mertebe de tırnak içinde söyleyeyim yine çöple beslenmeden hayatımıza devam edebildiğimiz bir senaryoda, en azından obezite gibi bir durumlu değil belki ama en azından yüksek kilo alma ya da yoğun bir şekilde vücutta yağ durumunun artışı falan gibi noktalara karşı önlem diyebileceğimiz adımlar atmış olabiliriz. Bu da hepimizin sağlığını ve fizyolojik olarak da zihinsel olarak da sağlığını ve keyfini güzel noktalara getirecektir. Kötü taraflardan şöyle biraz uzaklaştıracaktır diye düşünüyorum. Yazıda aslında biraz da buna gönderme yapıyor. Neyse, biraz kendimden bolca bahsettiğim, kenardan köşeden de böyle fikirlerimi bol bol sokuşturmaya çalıştığım bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde neden daha az ye, daha çok hareket et, herkes için işe yaramaz üzerine biraz sohbet etmiş olduk. Tarihle bir şekilde harmanladık, yapımızda, genlerimizle bir sürü şeyle de işi ilişkilendirdik, içinden çıktık, mis gibi oldu. Neyse, şaka bir yana, aslında obezitenin ve biraz da bu kontrolsüz kilo alma süreçlerinin geçmişe yönelik kökenlerini, genlerimizin ve modern çağın bu sorunu nasıl değiştirdiğini ve bu durumla da baş etmek noktasında şöyle neler oluyor, neler bitiyor, direkt olarak böyle belki çok geniş geniş bir şekilde değil ama küçük noktalara temas ederek neler yapabileceğimizi konuştuk. Umarım bu yolculuk kilo verme çabalarınızı ya da sağlıklı yaşam süreçlerinize, bu çabalarınıza katkı verecek şekilde bir bakış açısı sağlamıştır sizlere. Dediğim gibi sadece beslenmek ya da bazı şeylerden uzak kalmaya çalışmak değil, bir mentaliteye ihtiyacımız var. Çünkü günlük hayatımız bir şekilde insanın varlığının başladığı zamandan bu yana bambaşka bir şekilde değişti ve şu an aslında hiç de uygun olmadığımız bir hayat tarzı içerisinde devam ediyoruz. Umuyorum bu hayat tarzımızı tabii ki günümüzün şartları içerisinde tutacağız ama mümkün mertebede kendimize biraz daha özen göstermeye, sağlığımıza, saatimize biraz daha dikkat etmeye, yine özen gösterdiğimiz, dikkat ettiğimiz bir süreci yaşayacağız diyelim. Bir sonraki bölümde tekrardan bir araya gelene kadar kendinize dikkat edin. Ben de artık gece saat olmuş 2, birkaç saat de olsa uyuyamayacağım, yorulduk. Gideyim, yatayım, uyuyayım. Siz de keyfinize bakın. Bir sonraki bölümde zaten nasılsa tekrardan buluşacağız ve biz tekrardan buluşana kadar sağlığınıza olabildiğince hassasiyet gösterin. Hoşça kalın.